günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler'le yine karşınızdayız. Bugün tiyatrocu ve oyuncu Sayın İlyas İlbey'e konuk olduk. Efendim teşekkür ederiz bizi stüdyonuzda, ofisinizde ağırladığınız için.
Hoş geldiniz. Bu vesileyle de tüm izleyenlerinize bol mutluluklar, sağlıklar dileyelim. Öyle başlayalım.
Öyle başlayalım. İyi yayınlar diliyorum o zaman. Sağ olun. Evet. Öncelikle sizi tanıyarak başladım. Aslında tabii ben böyle yavaş yavaş manda yuvasına falan da gelmek istiyorum ama öncelikle bir tiyatro geçmişiniz var. Nasıl doğdunuz, nerede doğdunuz, nasıl bir hayatınız oldu?
Geçmişimiz tiyatro zaten.
Tiyatro geçmişiniz değil, var. Tiyatroya doğru haklısınız. Evet, evet, o kadar yani bütünleşmişsiniz.
Ben işte doğumu Kastamonu. O işte biraz sonra geleceğiniz o manda yuvasında da izlediğiniz köy, o dağ köyü. Orası benim kendi köyüm.
Harika bir yer ama. Evet.
Doğumum orası. Evet. Babamın işi İzmit'teydi. Hı-hı. Yani oradan gel git böyle şeyler
ama
oldu.
Sürekli bir bağlantınız vardı herhalde değil mi?
Tabii yani evet. Biz İzmit'teydik ama sürekli köye gider gelirdik. Böyle bir bağlantımız vardı. İzmit'te yetiştim. İzmit'te okudum. İlkokul sıralarında küçük bir piyesle tiyatro aşkını içime düşürdüler. Sonra da bir daha kurtulamadım.
Şey mi? Eğitimini de aldınız ama.
Şöyle nasıl yani oldu? Ben geçişti, tiyatro işte ilkokulda bir piyeste oynadım. Sonra öğretmen lisesinde İzmit'te okurken edebiyat hocamız vardı. Handan Karaadam. Allah uzun ömürler versin. Handan Hanım'la bir oyun çalıştık. Sabahattin Kudret Aksal'ın Kral Üşümesi diye. Orada kral oynamıştım. Sonra içimde iyice pekişti tiyatro aşkı. Ya ben tiyatrocu olacağım deyip buraya İstanbul'a geldiğimde inanın hiçbir tiyatrocu tanıdığım olmadığı gibi tiyatronun önünden geçmiş bir tanıdığım da yoktu.
Ha, çok ilginç
yani,
olmuş o zaman.
O kadar uzaktı.
Evet. Aileniz nasıl karşıladı?
Ailem tiyatro... Yani mesela ben anneannem rahmetli öldüğünde hala benim ne iş yaptığımı bilemiyordu. Ben diyordum ki işte tiyatro nedir tiyatro? Oyunculuk yani nasıl oyunculuk? Hem oynuyorsunuz hem de size para mı veriyorlar diyordu. Yani bu kadar evet, uzaktılar evet, yani tiyatroya. Evet. Tabii yani bir yere gelebilmek için biraz azmetmek, mücadele de etmek
çile
gerekiyor.
Çile çekmek gerekirse
değil mi? Ben dedim ki kendi kendime ya kimse seni buradan kapıdan içeri sokmaz. Hiç boşuna uğraşma. Girmenin bir tek yolu var. Kapıdan temizlikçi olarak girebilirsin. Belki çaycı olarak girersin. Tuncay Öznel, ona da Allah rahmet eylesin, ilk onun tiyatrosunda böyle hem sahne teknisyeni hem böyle arada bir iki replik rolle başladım. Oradan Enis Bosporoğlu'na geçtim. Sonra kent oyuncuları, kenterler.
Ama yani bu zaten benim, başlı başına başarı. Oraya geçebilmemiz
evet,
ya, zaten.
Yani daha çok böyle hani dekor teknisyeni, sahne teknisyeni olarak geçtim ama o bir araçtı tabii benim
onu
için.
Onu zaten bilinçli yapmışsınız belli.
Evet, tabii ki yani evet. Sonuçta oyuncu olmak hedefim. Kenterler gerçek bir okuldu benim için. Gerçekten orada bir iki büyük usta yani Allah rahmet eylesin Müşfik Kenter ve Yıldız Hanım. O iki ustanın yanında iyi ki sahne süpürerek başlamışım.
Tabii.
Sonra evet, işte ayrıldığımda da kendi tiyatromu kurmuş olarak ayrılmıştım oradan. Bir 10 yıllık geçmişimiz var Kenterler'de. Orada birçok şeyi, bugün eğer işimde disiplinliysem, disiplini, oyunculuğumda eğer insanlar bir kıvılcım kesinlikle görüyorsa o kıvılcımı, evet, tiyatro terbiyesini, tiyatro aşkını, sahne adamlığını, sektör insanlığını çok büyük bir oranda Müşfik Kenter'den öğrenmişimdir.
Evet. Sonra biz sizleri hep tabii ince ince Yasemin ile 90'lı yılların değil mi?
Evet yani biz tabii öğretmedik. Önce biz Yasemin'le okul arkadaşıyız. Okulda birlikte çalışıyorduk, birlikte oyunlar oynuyorduk. Beraberliğimiz okul yıllarında başladı. Mezun olduktan sonra önce biz Yasemin'le beraber Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda rahmetli Oğuz Aral'ın sahneye koyduğu bir oyunla başlamıştık. O da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın kuruluş oyunudur. Dario Fo'nun bir oyunuydu. Sonra Yasemin tabi bir taraftan televizyon işleri falan da devam ediyordu. Zaruretten aslında, yani gelen teklifler artık biz biraz Yasemin'in kabuğu taşmıştı. Yani ister istemez sektör bizi bir yere doğru çekiyordu. Kendi tiyatromuzu kurmak zorunda kaldık. Yani zorunda kaldık, kurduk. İlk bir çocuk oyunuyla başladık. Bir gazetenin gazete adına çocuk oyunuyla başladık. Sonra işte tiyatroyla, kendi tiyatromuzla devam ettik. Bu arada televizyon işleri de yapılıyordu. Yasemin Türkiye İnanoğlu'yla çalışıyordu. İşte o Bir Başka Geceler, başka programlar falan. Sonra o işte de kendi yapımcılığımızı kendimiz yapalım dedik ve Yasemin'ciler öyle başladı.
Çok da tutuldu.
Kaçtı? 93, 94. Evet, tutuldu. Gerçekten hepsi sevildi. Evet. Çok sevildi.
Hani hafızalara kazındınız gerçekten her ikiniz de. Yasemin Hanım da siz de aynı şekilde.
Ben daha çok lojistik kısımda kaldım.
Ama evet, ben itilmiş kakılmış tiplemesi özellikle.
Tabii itilmiş tiplemesi. İtilmiş tiplemesi aslında bazen beni de düşündürüyor. Rahmetli, hep rahmetlileri konuşuyorum ben. Niye? Yani Cenk abi, Cenk Koray ölmeden 3 gün önce bir yazısını okumuştum. Dedik ki yani bu kadar kötü bir karakter, bu kadar iğrenç insan bu kadar sevilebilir mi? Bunun altını bir araştıralım diye itilmiş hakkında bir yazı yazmıştı.
Evet.
Ben de o zaman düşünmüştüm gerçekten ya niye, hakikaten niye seviyorlar beni diye. Çünkü itilmiş dediğin zaman herkes biliyor, İlyas İlbey dediğin zaman kimse bilmiyordu. Yarattığım karakter benim çok önüme geçmişti. Yani bu kadar olumsuz bir karakter nasıl sevilir?
İlginç yani, çelişki.
Evet, sonra şimdi mesela 20 yıl geçti, 20-25 yıl geçti o karakterin ilk piyasaya çıktığından. Bugüne bakıyorsun kadına şiddete. O gün biz kadına şiddete aslında dikkat çekmek için o itilmiş kakılmış karakterini yaratmıştık. Bugün bakıyorsun artarak devam ediyor. Belki geçmişte de vardı ama bu kadar bilinmiyordu. Şunu düşün, yani her 4 evden 3'ünde mutlaka kadına şiddet var.
Çok büyük bir oran bu gerçi.
Bu nasıl var? İlle vurduğu, kırdığı, bıçakladığı, öldürdüğüyle değil. Yani kadına bağırmak da şiddet.
Tabii.
Hakaret etmek de bir şiddet. Şöyle düşünüyorum, acaba diyorum yani bu oranın içerisinde Türk erkeği kendinden bir şey bulup mu sevdi itilmişi diye de düşünmüyor değilim açıkçası.
Bu da bir bakış açısı aslında.
Evet, yani çünkü sonuçta baktığınız zaman bizim bütün sevilen tiplemeler, karakterler halk arasında mutlaka karşılığı olan tiplerdir. Yani uzayda yaşayan tiplerle uğraşmadık. Biz mesela bir Süreyya Hanım dediğiniz zaman
herkesin
evinde varmış. Öyle bir kaynana yoksa da komşusunda var.
Duymuştur, görmüştür,
başkası
bilir.
Mutlaka vardır. Evet. Şuayb dediğimiz bir işte kendini çok çapkın gösteren bir karakter işte Şuayb. Şuayb de Türk erkeğinde var. Hep dilinde olup hani şey yapamıyor. O Şuayb karakteri de halk arasında birebir çok var. Onun ötesinde bakıyorsunuz işte Gülezer'imiz yaşayan bir Gülezer. İtilmiş kakılmışımız yaşayan karakterler halk arasında mutlaka karşılığı var.
Bundan dolayı da çok
herkes kendinden bir şey buluyor çünkü.
Doğru söylüyorsunuz.
Kendisinden bir parça buluyor. Onun için de başarılı oldu diye düşünüyorum.
Peki özel hayatınızda nasıl birisiniz? Yani tiplemelere baktığımızda çok farklı. Mesela ben karşımda bambaşka bir insan. Tabii ister istemez şimdi saçma gelebilir size bu bir oyuncu olarak ama bizim zihnimizde bütünleşmiş bir şey, yani tenzih ediyorum sizi yanlış anlamayın.
Tabii kaba saba bir adam.
Estağfurullah yani sakın.
Öyle.
Dolayısıyla hani, özel hayatınızda nasıl bir insansınızdır?
Vallahi
içerisinde
çok naif olduğumu falan söylüyorlar. Evet, yani bilmiyorum.
Ben de öyle görüyorum, özellikle de bu soruyu sordum.
Tabii itilmiş benim yarattığım bir karakter ama İlyas İlbey değil. İlyas İlbey başka bir. İşte Biş'in manda yuvasında bir Aşur diye de bir karakter var. Evet. Yani o da İlyas İlbey değil. Hani bir meşhur bir hikaye vardır ya, oyuncunun biri İngiltere'de dişi şişiyor, ağrıyor. Diş ağrısından ölecek ama akşam da oyunu var. İlaçlar falan, ismi diyelim ki Lara, bayanın ismi. Akşam da oyunu var. Diyorlar ki nereye gidiyorsun? İşte oyuna gidiyorum. Bu halde nasıl oynayacaksın? Lara değil ki rol diyor. Ben orada diyor Sara'yı oynayacağım. Sara'nın dişi ağrımıyor ki diyor.
Yani güzel yani bir şey bu. Evet doğru. Aynen.
Evet yani
güzel
ben
bir örnek oldu.
Evet, evet yani itilmiş farklı biri.
Tabii
İlyas'ın
mutlaka öyle. Farklı evet biri. Mutlaka zaten öyle. Ben hani halkımızın da sanki böyle kapısından belki geçiyordur diye sormak istedim o soruyu da. Tabii. Evet gelelim Manda Yuvası'na. Manda Yuvası sizin ilk yönetmenlik.
İlk yönetmenlik değil, sinemada ilk.
Sinemada yani evet.
Yani yönetmenlik.
Doğru, yanlış çok oldu yönetmenlik. Sinemada ilk mi diyorsunuz?
Sinemada evet, evet ilk sinema evet. filmim.
Aynı ya, zamanda başroldesiniz.
Tabii ya aslında onun öykü de benden çıktı. Çünkü kendi yaşadığım, doğup büyüdüğüm kendi yörem. Yani ben oradan buralara geldim ama orayı hiç unutmadım.
Bu çok yani, güzel zaten. Evet. Ya, oradan kopmamanız, değerlerinizden
ya,
kopmamanız.
Unutmak da istemiyorum. Çünkü oralardaki değerleri hala taşımak istiyorum. Ben oradaki o saf duygulardan uzaklaşmak istemiyorum. O insanların dertlerini çok iyi biliyorum. Yani orayı, orada bir dert vardı. O tabii. insanların bir derdi vardı. Tabii. Beni filme iten neden de buydu zaten. Ya o derdi anlatmak. İlk sinema filmimde de işte böyle bir şey, bir sözümüz oldu. Onun için de çok mutluyum. Yani hep şeyi söylüyorum, yani bir iş adamı çıkar memleketine işte bir okul yaptırır. Belki bir cami yaptırır, yol yaptırır. Ben de sinemacıyım, tabii. köyüme böyle bir eser bıraktım.
Çok da güzel bir eser bıraktınız. Evet. Gerçekten çok güzel evet. oldu. Mutlaka çok mutlu olmuşlardır değil mi?
Tabii yani şimdi bakın orada 103 yaşında oynayan bir anne var.
Evet,
103 yaşında. Evet.
Oranın gerçek halkı olması.
Halkı tabii yani ne oynadığını bilmiyor ama evet, yani bir...
Evet, mutlaka mutlu olmuşlardır
evet,
bundan ötürü.
Mutlaka tabii evet. canım çok mutlular. Yani düşünsenize hayatlarında bir tek sinema bileti alıp film izlememişler ama filmde oynadılar.
Evet. Sizin de dediğim gibi bu değerlerinizle bağınızı koparmamış olmanız bence çok saygı uyandırıcı bir durum. Yani özellikle bunu da belirtmek isterim. Gerçekten yani, çok değerli bu.
Yani ben neyse oyum yani tabii. geçmişimi.
Tabii. Şimdi, güzel olmaz o zaman. Çok güzel bir şey sizinki.
Yani hiç aslımızı inkar etmeyeceğiz.
Tabii.
İnkar edecek bir tarafımız da yok.
Zaten tabii niye inkar edelim?
Saf, temiz,
tabii
duru.
Ki, evet.
Filmde işlediğim birçok şey var. Mesela benim oynadığım karakter burada biraz üçkağıtçı diyebileceğimiz bir tip.
Evet.
Yani orayı yapmaya çalışıyor, beceremiyor. Onu oradan buluşturuyor, öbürünü oraya... Yapamıyor, beceremiyor. O beceriksizlik adamı farklı yönler etiyor. İşte paraları ödememe, insanların işini söz verip yapmama falan. Ama filmde işlediğim bir şey var. Mesela buradan köyüne geri dönüşte yaylada bir ahşap oluğun başında duruyor. Elini yüzünü yıkıyor. Aslında tıraşını oluyor. Aslında... Yanlış anlaşılır diye kullanmadım. Abdestini alıyor.
Güzel.
İki rekatta namazını kılıyor. Köyüne
çok
öyle
güzel.
Giriyor. Orada evet. anlatılan şey şu. Bizler hepimiz saf, duru, temiz insanlarız. Büyük kentlere geldiğimiz zaman işte hayat şartları bizi farklı yönlere itiyor.
Evet çok güzel.
Yani o ekmek hı-hı. kaygısı, yaşam kaygısı, çoluk çocuk kaygısı ister istemez insanları bir tarafa itiyor. Varsa babanızdan, dedenizden hazır bir şey, o bir iş adamı olup çıkıyor, bir köşede de oturuyor. Ama
herkese,
pek bir çabası da yok.
Tabii, o da herkese zaten nasıl yani, olacak bir şey değil, çok
evet.
az iş ancak.
Sonuçta o istenen biraz da hani bizim yöreden çıkarak genellemeye bakarsanız, insanlarımızın ne kadar, aslında bütün dünyada insan, yani hiçbir çocuk vahşi doğmaz. Hiçbir katil doğmaz. Yani şimdi... Özgecan Aslan'ın katili de saf, temiz, duru bir bebek olarak
doğru.
dünyaya geldi.
Tabii.
O bebeği biz nasıl yaşattık, nasıl bir eğitim verdik, nasıl bir hayatın içerisine ettik ve sonuçta o saf, temiz, duru bebekten nasıl bir canavar yarattık? Aslında biraz bunları sorgulamamız lazım.
Şimdi ben filmi tabii izleyen biri olarak biliyorum ama yani izlememiş olan seyircilerimiz için de yani ana tema bu muydu ya da başka ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Ana tema şu yani şimdi o taraf o yörede insanlar gerçekten işte az önce de anlatmaya çalıştığım gibi saf temiz duru insanlar.
Anadolu insanı değil
ve
mi?
Ve yetiştikleri evet. Koşullar şu Allah devlete zeval vermesin devletin başına bir şey gelmesin. Devlet baba zihniyetiyle yetişmişler. Gerçekten de böyledirler. Ama ben filmde aslında şunu söylemek istiyorum. Ya biraz da devlet size de bir baksın ya. Yani evet devlet baba ama babanın atıyorum 5 evladı varsa 5'ine bir eşit davranmalı değil mi? Ama genelde babalar en fazla sorunlu evlatlarıyla uğraşırlar. Sorunsuz bir köşede masum kalır. Bunlar biraz bizim sorunsuz evlatlar oldukları istemeyi ve ağlamayı bilmedikleri için. Bakın şimdi orada bir köyde yaşıyor bu insanlar. Korkunç bir doğa var. İzlediniz çok zaten harika, filmi gördünüz. Harika. O doğanın içerisinde köylerinin yanından bir çay geçiyor. O çayın suyunu alıyorlar. Köyün üstünden böyle 6 metre derinliğinde 12 metre genişliğinde bir açık kanala, kanalla köyü hapsediyorlar. Şimdi o köyle o doğanın bağlantısı yok oldu. Niye? Çünkü o kanaldan geçemiyor. Tarlası üst tarafta, tarlasına gidemiyor. Hayvanları çıkacak otlatmaya, hayvanları bir tarafa gidemiyor. Kaldı ki o kanal 12 metre derinliğinde ve biliyorsunuz debisi çok yüksek olduğu için içine bir şeyin düştüğü anda çıkma şansı sıfır. Nitekim bir sürü doğal o yaban hayattaki yaban hayvanların ölüleri çıkartılıyor sürekli kanallardan. Düşen gidiyor. Yarın öbür gün bir çocuk da düşebilir.
Tabii ki. Tabii.
Bir genç de, bir yaş yetişkin biri de düşebilir. Birinin hayvanı da düşebilir. Yani ya da doğadan gelip bir kurt da düşebilir. Hepsi canlıdır bunların. Bu benim aslında filmde anlatmak istediğim şey. Bu kadar şeyi yapıyorsunuz. Tamam. Adamların bir suyu vardı aldınız elinden koydunuz bir kanala. O kanalla bunları da hapsettiniz oraya. Tamam be kardeşim hiç değilse can güvenlikleri için ya iki teller ki çekin ya. Tabii. Bu kadar basit. Yani bu bile düşünülmüyor. Onun için biraz işte filmde aslında HES mücadelesini çoktan geçmiş. HES sonrası tahribatlar ve insanların artık yaşam alanı da kısıtlanmış. Anlatmak istediğimiz o. Bari bu kadarını yapmayın. Biraz yaşam hakkı verin insanlara.
Evet. Aslında siz bunu anlatırken bir şey benim çok dikkatimi çekti. Siz zaten ifade ettiniz dediniz ya hani devletten beklentilerimiz hani bütün evlatlara aynı eşit derecede muamele etmesi. Ağlamayan evlada verilmez dediniz.
Evet.
Şimdi bu çok önemli bir nokta aslında. Planımızda belki bu yoktu bunu konuşmak ama yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Hani genelde çoğu zaman şu söylenir. Hep Güneydoğu şey bırakıldı. Oraya teknoloji gitmedi, imkanlar gitmedi, bayındırlık faaliyetleri yapılmadı, yoksun bırakıldı.
Evet.
Aslında Anadolu'muzun birçok yeri öyle değil mi? Bakın sizin kendi memleketiniz bunun
ben
en güzel
değil. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben.
Ama kimse bundan dolayı daha çıkmıyor. Bundan dolayı devlete isyan etmiyor. Siz çok güzel ifade ettiniz.
Ya şimdi bakın ben Kastamonu araç çay kaşık öyleyim.
Evet.
Ama Hakkari'nin mezrasındaki vatandaş da benim vatandaşım.
Tabii ki,
biz
mutlaka.
Birlikte omuz omuza bu ülke için savaştık.
Kesinlikle.
Birlikte ben vergi veriyorsam oradaki de veriyor. Hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz ve hepimiz kardeşiz.
Kesinlikle.
Öncelikle bunu bir koyalım.
Çok doğru.
Yani,
tabii ki.
Onların sorunları belki daha fazla, belki de ağlama becerileri daha fazla ağlıyor ama bu tarafı da bir görmek lazım gerçekten. Bakın benim bir amcam vardı. Hayatı boyunca o köyden dışarı çıkmadı. Çok yaşlı da öldü. Biz her gittiğimizde amca nasılsın? Çok iyiyim oğlum derdi. Bir şey istiyor musun? Yok canım hiçbir şey istemem. Nasılsın amca iyiyim? Nasıl?
Yüce gönüllü.
Hayatı boyunca mutlu yaşadı bu adam.
Evet.
Ve son zamanlarında köye gittiğimde amca nasılsın? İyi değilim dedi. Ve çok şaşırmıştım gerçekten. Hayatı boyunca bu kadar yani mutlu, bulduğuyla yetinen amcam hayatında ilk defa ben iyi değilim diyor.
Evet.
Niye amca dedim. Dedi ki ya ben dedi burada dedi dağın dibinde çok mutlu, mesut yaşıyordum. Elektrik geldi dedi. Dedim mutlu olman lazım. Dedi elektrikle beraber bir de televizyon koydular şuraya dedi. Evet dedim amca güzel değil mi? Şimdi dedi bak o televizyondan dedi. Amerika'da ne varsa ben görüyorum artık ve canım istiyor dedi. Ve bunun için mutlu değil. İstiyorum. Şimdi teknoloji çok geliştikçe insanlar olduğu yerde bırakırsanız bu denge olmuyor. Yani doğuyu konuşuyoruz. Eğer 1980'lerde oraya elektrik geldiyse inanın benim köyüme 90'larda geldi. Yani 10 yıl daha geri. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren ilçeden bahsediyoruz.
Öyle mi?
Evet, orası.
Evet.
O ilçe. Ama hala yolu izi olmayan tabii. yerlerden bahsediyoruz. Tabii. Filmde de gördünüz
Gördüm,
zaten.
Gördüm tabii ki.
Kış olduğu zaman Altay yolları kapalı. Ya doğuda da kapalı, orada da kapalı.
Evet. Ama işte bu bir bakış açısı farkı. Çok güzel bir şey ifade ettiniz şu an. İşte o yüce gönüllü insanlar gayet kanaatkar bir şekilde demiyorum mutlaka geri geldiğinde istemek de belki gerekiyor. Talepte bulunmak da gerekiyor.
Ya aslında ölçülerde. İstemeden verilmiyor çünkü.
Evet. Yani, ama az önce söylediğim şey tabii fark. Bundan dolayı kimse belki işte dağa çıkmamış. Bundan dolayı isyan etmemiş. Bundan dolayı yani aradaki tabii. fark. Bu yönünü de göstermiş oldunuz bence.
Evet,
bunu
evet,
da yeri gelmişken evet. söylemiş olalım. Peki konu kafanızda var mıydı yoksa yazmak için yani hep başınız zihninizde olan bir konu muydu?
Konu şöyle. Ben o HES'ler oraya başlarken de zaten gittim bir iki mücadele etmeye kalktım başlangıcında. Onu başaramadım. Çünkü hani dediğim gibi Allah devlete zeval vermesin zihniyetiyle olan insanları
direnmeye
falan. Ay yok ya işte bize diye baktılar. Sonucu sonradan gördüler yaptıktan sonra. Şöyle bu orada orayla ilgili bir öykü kafamda oluştu. Sonra Can Barslan ve Atilla Atalay benim çok yakın çalışma arkadaşlarım ve uzun yıllar birlikte çalıştık özellikle de Can'la. Atilla Atalay da zaten o taraflı. Filmde de oynattım Atilla'yı. O hani iki dedikoducu yaşlı vardı ya.
Evet.
Onların biri Atilla Atalay.
Ay onun adı. Tabii. Güzel bir tiplemeler. Evet, onlar bayağı evet. güzeldi.
Evet. Atilla ile Can'ı aldım. Buradan o tarafa gittik. Bütün o yaşayan insanlarla tek tek tanıştırdım. Hepsinin lakabıyla, ismiyle, cismiyle. Hepsinin kısa hayat öykülerini orada onlara anlattım. Kendilerinden dinlediler. Oralarda böyle... Eski geleneklerde hani böyle köy seyirlik oyunlarının falan çıktığı mekanlar vardır. Onların büyük bir şeyi köy odalarıdır. Köy odası yani köy odası şu, o yörede sabah eğer güneş sizi yatakta yakalarsa ayıptır. Güneş doğmadan kalkacaksınız. Hava karar yani aydınlanmadan kahvaltınızı yapacaksınız. Kahvaltı dediğiniz çoğu zaman bir çorbadır. Çorbanızı içeceksiniz. Güneş aydınlandığı zaman evde oturmak haramdır. Bütün gün çalışacaksınız. Çalışmak gün ışığında çalışmak sevaptır. Orada öyle kabul edilir. Akşama kadar çalışıyorsunuz karın tokluğuna aslında. Yani ekip biçiyorsunuz şey yapıyorsunuz. Karardığı zaman eve girersiniz, gene çorbanızı içer, köy odasına koşarsınız. Köy odası işte gerçek böyle insanların her gün, bir işte her akşam birbirlerini gördükleri, sohbet ettikleri, eğlendikleri bir yerdir. Yani namazdan sonra sohbetler biraz uzun sürer.
Evet.
O köy odalarında çok güzel sohbetler olur. İşte bütün o köy seyirlik oyunlarının falan kaynağı orasıdır. Ben Can'la Atilla'yı götürdüğüm zaman... Gene şimdi o eski geleneklerdeki gibi insanlar akşam köy odasına topladım. Onlarla 3-4 gün sohbetler,
onlar devam ediyorlar ettik. Mıymış bu geleneğe peki? Yani zaman zaman
köy odası var tabii evet. ama şimdi köy odası var da o
i̇nsanlar,
tek şey aynen. kalmadı ki.
Evet.
Şimdi yani traktör diye bir şey var. Eskiden ne yapıyordunuz? Karasabanlı çifti sürdüğünüz zaman bütün gününüz çifte geçiyordu.
Tabii.
Yani bir gün işte gün ışığını mazot gibi düşünün. Traktör nasıl mazotu bittiği zaman durur, çalışmaz. Gün ışığı bittiği zaman da mazot gibi düşün, çalışamazsınız. Mazotunuz bitmiştir. Mazotunuz gün ışığı. Ne kadar faydalı. Çünkü akşam karanlık, hiçbir şey yok. Yapamazsın. Şimdi tabii onlar kalmıyor. Sabah gidiyorsunuz. Şimdi o gün akşama kadar sürdüğünüz çifti bir saatte sürüyorsunuz.
İşler
belki.
Değişti, bugün. Kolaylaştı.
Evet, değişti. Onun için o... Akşam oda gelenekleri de kalmadı. Elektrik var. Her evde televizyon var.
Evet.
İşte az önce sizinle konuştuk ki çağımız çocukları yani AVM'lerde bile arkadaşları toplandıkları zaman hepsi kendi halinde telefonlarında
Kesinlikle.
Bilmem ne.
Doğru.
Şimdi de o köylerde de öyle televizyonlarla bilmem ne. Herkes artık kendi evinde bilmem. Zaruret olmadı.
Kopardı yani biraz aslında.
Tabii yani akşam o Tabii. Köy odası gelenekleri de yavaş yavaş kalktı
Ama
artık.
Siz bunu tekrar orada onlara
evet,
göstermek için
evet,
sağladınız mı?
Evet, o işte birkaç gün orada köy odası sohbetleri falan insanlarla tanıştık. Sonra geldiğimizde buraya senaryoya başladık.
Onların da tam kanaat
evet,
geldi herhalde
evet,
ortamı
tabii, tabii.
görünce.
Yani, öykü zaten 3 aşağı 5 yukarı hazırdı.
Evet.
Can'la Atilla çok iyi geliştirdiler ve çok da güzel işlediler.
Doğru. Gerçekten yani, ben de buna şahit oldum. Doğru
evet, söylüyorum. Gerçek bir hikaye, gerçek bir yer, gerçek bir yaşam. Evet, yaşadıkları bir dram ama biz o dramı bir mizahi bir dille anlatmaya çalıştık. Evet.
Ticari bir kaygı beklemiyorum demişsiniz değil mi?
Filmden ya şimdi benim bir derdim var. Benim derdim öncelikle mesajınız. Derdimi anlatmak. Ticari kaygı beklemiyorum derken kimse de yani tabii. Zarar etmek de istemez elbette tabii ki. Ama ticari kaygı zarar etmesin.
Tabii.
Yahut da ne bileyim yani zarar da etse benim için nedir? Bir şeref madalyamdır bu film. İşte aldım, yaptım, tabii, astım. Tabii. Önemli olan yaptığım işin içime sinmesi. Esas ticari kaygım o benim. Tabii. İçime sindi mi mutlu muyum yaptığımdan? Mutluyum. Hı hı. İşte ticari kaygı boş verin gerisini. Evet.
Yasemin Hanım küçük bir rolde sadece çıktı göründü değil mi? Evet. Katmayı düşünmediniz mi?
Şöyle Yasemin aslında filmde başta hiç yoktu. Hı hı. Filmin bir ana karakter, ana sözü var filmin. O sözlerini Yasemin'e söylettik. Onu da şöyle yaptık. Yani Shakespeare'in oyunlarına baktığınız zaman genelde bütün akıllı laflar, kimsenin söylemeye cesaret edemediği, dillendiremediği akıllı lafları Shakespeare soytarılarına söyletir. Soytarılar, deliler, yani ötelenen insanlar. Nedir? Kralın bir soytarısı vardır. Çıkar kucağına işte şey yapar, amca der, bilmem ne der. Arada öyle bir laf sokuşturur ki kral oturup düşünmek zorunda kalır. Ya bu deli ne diyor? Hı hı. Acaba öyle mi? Bunu hiçbir akıllı, çevresindeki hiçbir yanındaki yardımcıları, komutanları, kimse söyleyemez o lafları. Cesaret edemez çünkü. Doğru. Ama delidir, doğru, ne yapsa yeridir. Hı hı. Ama o öyle bir kıvılcım çakar ki kral oturup düşünmek zorunda kalır. Gerçekten öyle mi? Bizim aslında Yasemin'e yüklediğimiz rol biraz Shakespeare'in soytarıları gibi. Hı hı. Köyün zaten Akile, Deli ismi, Deli Akile diye bir rol. O delimiz bizim öyle laflar ediyor ki, diğer köylüler zaten onu ötele, ya bu delidir, delidir çünkü işlerine gelmiyor söylediği şeyler. Evet, evet. Deli gözüyle bakıyor ama bütün akıllı lafları biz filmin de ana fikrini Yasemin ettirdik. Evet. Biraz Shakespeare'in soytarısı gibi diyor.
Evet. Anlamlıymış evet bu da. Şöyle bir sözünüze rastladım. İnsandan daha vahşi bir canlı olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Bu filmle bağlantılı olarak bu ifadeyi kullanmışsınız.
Evet, onu da şöyle söyledim. Yani işte o şeyden geldi aslında. Filmde hiç yeri olmadığı halde ben bir daş düşebilir diye bir levha koydum oraya. Evet. İstedim ki o levha ya yani orada niye yok? İşte bu vesileyle konuşayım, anlatayım istedim. Daş düşebülü, ayı çıkabülü ve bu bir kaba bir dille biraz alay konusu yapılarak Kastamonulara özellikle şey yapılır. Aslında o daş düşebülü yazısının altındaki naifliği göstermek istiyorum ben. Onu anlatmak istedim. O Kastamonu ile Çankırı arasında karayolu yapılırken işte yörede o Ilgaz dağlarında dinamitler atılıyor, patlatılıyor işte şeyler falan. İşçiler öğlen yemek arası veriyorlar. Herkes yemeğine gidiyor. O bir tanesi bakıyor taşlar böyle işte düşmek üzere, yola şey yapmak üzere. Adam yemeği falan unutuyor. Öyle oradan bakıyor, bir tane tahta parçası buluyor. Aranıyor, bir kömür parçası buluyor. Tahtanın üzerine dikkat daş düşebilir diye yazıp götürüp, yol kesen de yok çünkü.
Evet.
Yolun başına götürüyor, dikiyor ki hani gelen geçene bir şey olmasın, kimsenin canına bir, hikayesi, bir şey olmasın. Evet. Böyle bir gerçek bir hikayesi var bunun.
Evet.
Bu
ince düşünce bu.
Ya kesinlikle. Bu orada yemeğinden fedakarlık edip bunu iş ve görev edinen çok insanın insanlığını, naifliğini, humanistliğini göreceğimiz yerde onu kaba bir şekilde kullanıyoruz. Ben aslında
çok
ona vurmak istedim.
Zaman, evet.
Bir de oradan şeye de ayı çıkabilir lafına da aslında şey yapayım. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir ara bir işim düşmüştü. İşte müdürle sohbet ederken ben de çok şaşırmıştım gerçekten. Dedi ki Türkiye'nin orman ihtiyacının işte 1/4'ünü mi 1/3'ünü mü bilmiyorum kereste ihtiyacı burası karşılıyor dedi.
Çok Kastamonu. Yüksek bir rakam.
Evet.
Çok şaşırdım.
Ormanları çünkü gerçekten çok bol. Şimdi ormanın olduğu yerde her türlü canlı bulunur.
Tabii ki.
Ayı da vardır, kurt da, kuş da, her şey var. İşte bir ayı diye böyle bir kaba tabirle o yören insanla böyle bir şey yakınlaştırıldığı zaman ben de işte sorulduğun o zaman dedim ki yani dünyada yaşayan Tanrı'nın yarattığı en vahşi yaratık insanoğlu. Ya yani evet. Bu bir gerçek. Ben hiç ayılar arası savaş görmedim. Hı-hı. Ayılar arası katliama tanık olmadım. Tabii. Yani bir erkek ayılar ordusunun bir dişi ayıya tecavüz edip doğru. Sonra öldürdüklerini ben tanık olmadım. Bu hep insana mahsus şeyler haklısın bunlar. Sen, evet. Dedim ki yani insandan daha vahşi yaratık olamaz. Dolayısıyla yani bir ayıya sen insan mısın demek hakaret olabilir de insana ayı demek o kadar hakaret olmamalı. Hı-hı. Evet. Diye düşündüm. Oradan çıktı yolu aslında. Öyle ayı da ayıca korkulacak bir hayvan değil. Dünyada birçok şeyin sembolü de ayı. Ya yani o vesileyle de şeyi anlattım aslında. İşte Rusya'nın sembolü ayı. Hmm. Berlin'de sembol ayı. Evet. Altın ayı ödülleri var. Dünyanın en prestijli tabii, ödülü. Tabii. Japonya panda ayının bir türü. Kanada ayı. Ya Amerikan borsasına bakıyorsunuz. Arılar, ayılar ve boğalar. Bu kadar şey var. Dedim ki yani Türkiye'de de işte Fenerbahçe, Kanarya, Galatasaray, Arslan, Beşiktaş, Kartal, Bursa Spor, Timsah. Doğru. Kastamonu Spor'da ayı yapın dedim ya. Bir şey yok ya. Oradan çıktı onlar. Şey.
Ama filmde bununla ilgili replikler de var.
Var biraz var. Evet, buralarda ayı bulunur mu diyor.
Evet, birkaç yerde işte, geçiyor yani.
Evet var.
Köyünüzün adı Çaykaşı.
Çaykaşı. Çaykaşı.
Aynı zamanda...
İşte o akan çay var ya, çayın da... kenarında olduğu için çayın kaşı gibi. Oradan almış ismini de.
Şimdi anladım.
Evet, o HES'de hapsolan sudan almış ismini.
Güzel. Ve çaykaşı adında da bir atınız var galiba değil mi?
Evet.
Zaten
evet,
atçılık merakınız var, isterseniz biraz ondan da bahsedelim ama çaykaşının özel bir şeyi var mıydı atlarınız
ya
arasında?
Ya şimdi yok, atlar arasında hepsi bir benim hı-hı. için. Hepsi ya onlar da kapalı kutu dünyaya gelen birer canlı. Doğru. Hepsini aynı şekilde hı-hı. seviyorum. Tabii çeşitli isimler. Kızımın ismini verdiğim var, köyümün var, ilçemin var, Kastamonu'm var. Evet. O da köyümün ismini verdiğim güzel. Bir atımdı. Yani o genelde işte böyle daha bir bağlı oluyorum. Yani hem yöremin ismiyle hem
güzel
işte hayvan sevgisiyle. Sonra işte onları böyle yetiştirip koşarken falan... Yörenin ismiyle anılması da hoşuma gidiyor. Ondan
bence de
köyümün
güzel olmuş
konuştum.
Gerçekten. Evet. Peki atçılık merakı nasıl sizde başladı?
Atçılık merakı, o hayvan sevgisi hep var bende. Hı. İşte dediğim gibi o dağ köyünde geçen günlerden bir ata binme alışkanlığı da var. At sevgisi alışkanlığı da var. Bakın işte gene hep eskiye gidiyoruz ya böyle elektriksiz, yolsuz. Hı. Köylünün en sadık hayvanlarından biri at.
Doğru.
Yani çünkü pazara gidecek 20 kilometre ötede. Yani araba da yok. Atıyla atla. Gidiyor geliyor. Doğru. Yani o işte at sevgisi benim biraz o yöredeki şeyden geliyor. Atla insan arasındaki sadakatten geliyor. Sonra yıllar sonra işte buraya gelip böyle biraz da işte işi falan da düzelttikten sonra bir arkadaşım vesilesiyle bir tane at alarak başladım. Sonra bir çiftlik merakım vardı benim işte birkaç dönüm bir yerde bir köy evi gibi bir yer. Orada da işte bir at iki at koyarken onlar da çoğaldı. Şimdi evet, çok ama çoğaltmak da istemiyorum aslında.
Başka o hobi var olarak, mı çiftlikte?
Var. Hayvanat var başka şeyler de var. Fazla da çoğaltmak istemiyorum çünkü bu bir hobi işidir atçılık yani. Hobi olarak da kalsın istiyorum. Yani bir beklentiyle yapılan bir şey değil.
Ama keyif alıyorsunuz belli ki.
Keyif alıyorum tabii. Şimdi dünyada bir yapılan bir araştırma var. Dünyada mesela Amerika'da at sahiplerine baktığınız zaman en fazla doktorlar ve sanatçılarmış.
Bilmiyordum bu ilk defa. Duyuyorum.
Şimdi mesela ben bütün gün o çekim, senaryo, işte set bilmem ne o stres arasında eğer fırsat bulur akşam üzeri ahıra gidip atımı şöyle akşam gezintisine bir seyirip orada da o balyasının üstüne oturup bir çay içebilirsem çok mutlu oluyorum ve bütün dünyayı unutuyorum orada. Bütün stresimi atıyorum. Aslında bir stres attırıyor. Hı-hı. Onun için en stresli çalışanlar sanatçılar ve doktorlardır ya.
Evet.
Çok dikkat etmesi gerekir doktorun da. Hı-hı. Yani bir hayatla uğraşıyorsun. Bir tabii. operasyona gidiyor. Ağır belki o hasta yakınlarından belki daha fazla stresi doktor kendi yaşıyor. Evet. İşte bu at sahiplerinde de böyle bir araştırma yapmışlar. Hı-hı. En stresli yaşayanlar at sahipleriymiş.
Bunu bilmiyordum işte. Evet.
Beni biraz dinlendiriyor açıkçası evet, yani evet, oranın havası.
Evet. Peki tekrar manda yuvasına dönecek olursak çekimler nasıl geçti? Ekip şey miydiniz, uyumlu muydunuz?
Ya keyifli, ekip tabii, ekip uyumlu. Evet. Köylü zaten kendi evet, köyüm. Evet. İnsanlar çok
zor oldu mu?
Yok yok yok.
Yerel insanları hani tarif etmeniz ya da onları.
Şöyle tabii yani kamerayı görmemiş insanlar. Bilmiyorlar.
Tabii ki.
Benim onlara özellikle yani kendiniz gibi olun.
Evet çok önemli.
Doğal olun. O, kendiniz olun. Ben işte onun için prova falan yaptırmadan. Çok güzel. Önce hiç çok prova yapmadan kendim de monitörün başına oturmadım çoğunlukla. Hı hı. İki kamera kullandım. Kameranın, ana kameranın yanında durdum kendim. Hı hı. Bana bakarak benimle sohbet eder gibi oynattığım onları ve hakikaten sohbet ettik. O sohbet esnasında da kayda bastık.
Evet. Onlar da hoşnut olmuşlardır.
Tabii. Evet. Aslında hepsi
bir farklılık gelmiştir hem.
Ya hepsi doğal birer yetenek aslında. Yani kendileri gibi oldukları zaman. Ha şimdi bu insanlara kalkıp bir başka rol biçerseniz o oyunculuğa girer. Onu yapamayabilirler. Hı-hı. Ama ben kendilerini oynattığım için gayet de doğal ve iyiydi. Ve
zaten
onlar da zorlanmadı.
Aradığı da doğallık olduğu için. Öyle evet. Mi? Bilmiyorum evet. Siz varken bana düşmez bunu söylemek. Mesela. Oyunun kalitesinde insan baktığında doğallığı çok arıyor.
Tabii yani.
O etkiliyor insanı.
Yani şimdi birisi aradı beni isim vermeyeyim. Dedik ya sizin bu filminizi biz konservatuarlarda ders olarak okutalım dedi.
Aa, çok
niye
iyi,
dedim? Evet. Dedi ki biz oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Hı-hı. İşte sen de dedi 75 yaşında adamı hayatında sahne, kamera, senaryo bir şey görmemiş adamı tabii. oynatmışsın ve de çok doğal. Evet. Biz de böyle yetiştirmek istiyoruz zaten dedi.
Bu çok güzel. Yani, evet.
O da çok hoşuma gitmişti.
Gider ama güzel bir evet, şey söylemişler yani. Gerçekten doğru. Sonuç olarak ama ekip olarak da çok, yani hani yerel halkı bırakalım bir yana. Siz de ekip olarak aynı zamanda uyumlu muydunuz?
Tabii ya uyumlu olmak durumundasınız. Hı-hı. Yani sonuçta stresli bir iş yapıyorsunuz gerçekten ama ekipten de tabii zaman zaman özveri bekleniyor. Yani düşünün işte bu köye gidene kadar Safranbolu'da kaldık biz. 100-120 kilometre yol gidiyorduk her gün. Şimdi bayağı genelde de böyle gündüz sahnesi olduğu için mecburen ekibi gece 5'te kaldırıyorsunuz. Ama ben de 5'te kalkıyorum onlarla beraber. Gün ışırken işe başlıyorsunuz. Kararana kadar mecburen o şartlarda çalışıyorsunuz.
Daha yakın bir yerde kalma imkanı herhalde yoktu.
Yok,
o kadar rahat
yörede yok ki.
Herhalde.
Yok. Evet. Yani yok zaten yok.
Zaten
yani
yok.
Otel yok.
Anladım. Evet.
Otel yok. Ya Kastamonu'da kalacaktık
evet.
ki
o ne kadar
mesafe
olacak?
O da aşağı yukarı aynıydı.
Evet. Safranbolu'da güzel
Safranbolu'da güzel bir yer. Ekibin de hoşuna gider. Hani
doğru.
Akşam belki vakitli gidersek olur. Bir gezerler, el oturabilecekleri birkaç yer var diye orayı tercih ettim.
Evet. Nasıl beklentiniz peki? Yani nasıl gidiyor sizce şimdi film?
Ya şimdi o başka bir şey. Filmi yani baştan işte konuşuyoruz nasıl oldu, nasıl yaptık, neler anlattık, hı-hı. sonuç ne oluyor? Bunların hepsi bizim işimiz yaptık. Hı-hı. İçimize sindi, piyasaya çıkardık.
Tabii.
Sonrası benim işim değil.
Evet,
işte.
Doğru, haklısınız.
Sonra benden çıkıyor.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani,
evet.
Hani çocuğunuzu kolej sınavına hazırlayıp hı-hı. sınava sokuyorsunuz, kazandırıyorsunuz. Hadi artık
kendin
git,
artık bundan kendin
git,
tabii, doğru.
oku der gibi bir şey sınav.
Doğru,
yani,
haklısınız.
Evet. Şimdi mesela kopya sayısı. İsterim ki insanlar şikayet ediyor. Gebze'de işte biz seyredemiyoruz. Niye seyredemiyoruz? Bana şikayet. Ya ben isterim bütün herkesin ayağına gitsin.
Evet.
Ama sinema salonu almıyorsa bu benim kabahatim değil ki.
Elbette.
Bütün şüphesiz. Salonlarda olmasını isterim. Aynı dönemde bakıyorsunuz adam 300 kopya çıkıyor, 400 kopya çıkıyor, 250 kopya. Biz 100 kopya çıkabildik. Hı
hı. Tabii.
Yani dağıtımcıdan mı kaynaklanıyor? Hı. Yoksa bir sinema sektöründe insanların tam böyle dillendirmedikleri ama hepsinin bildikleri bir gerçek bir tekelleşmeyi mi kıramıyor?
Evet.
Onların falan sorgulanması evet. lazım biraz. O da çok acı. 150 tane film yapılıyor bu sene. Hı hı. Çoğu vizyona giremiyor. Niye? Salon yok.
Evet, çok acı gerçekten.
Yani siz dünyanın en iyi filmini yapsanız, getirseniz salon sahipleri, atıyorum bir grup var mesela. %60'ı o grubun elinde. Almadıktan sonra da kafadan kaybediyorsunuz
zaten. Yani her sektörde olduğu gibi bu sektörde de böyle bir sorun var yani, öyle mi?
Var tabii. Evet, tabii var. Için, evet. Onun için de bazı filmler şanssızlığa uğruyor. Evet. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum.
Umarım inşallah daha da açılır, belli olmaz tabii.
Ya o şey değil, sonuçta biz işte
ona yani, odaklı değilsiniz.
Yani izlemek isteyen tabii ki istiyor ve izliyor yani bir şekilde.
Evet. Peki şeyle ilgili bir sorun yaşıyor musunuz genel olarak? Hani telif haklarıyla bağlantılı olarak bir kopya CD yöntemiyle, yani kaçak üretimlerle.
Ha şey, o şey korsandan bahsediyorsun. Şu anda öyle bir şeyim yok ama. Evet.
Genel olarak böyle bir sorun.
Genel olarak var tabii.
Sektörümüzde var ama değil mi? Evet, başka alanlarda
korsan o emek hırsızlığı maalesef var sektörümüzde. Evet.
Evet. Aslında yani o emeğe duyulan saygı açısından onu yakıştırıp yapmamalı.
Ama işte bundan da bir yere kadar mücadele edilebiliyor ama işte korsan başın belası.
Bu müzik sektöründe de böyle.
Hepsinde
zaten,
var. Her yerde var. Yani.
Doğru söylüyorsunuz. Hı. Peki aklınızda yeni projeler var mı? Ne düşünüyorsunuz?
Var. Şimdi bir Şerife Bacı'yı çekmek istiyorum. Şerife Bacı biliyorsunuz, evet. İstiklal Savaşı tabii. Şehitlerimizden. Orada da çok hazin bir hikaye var. Yani işte o kağnıyla mermi taşırken işte mermilerin üstünü sırtındaki hırkayla, battaniyesiyle örtüp çocuğunu da mermilerin arasına yatırıp sırtındaki battaniyeye kadar orada örtüyor ve kendisi de donarak ölüyor. Şerife Bacı'nın hikayesini anlatmak istiyorum. Ama
çok güzel bir hikaye seçmişsiniz.
Evet, Şerife Bacı'nın hikayesini ama biraz şeye getirmek istiyorum aslında. Bizim kadınımız, bizim sembol kadınlarımızdan biri, Kurtuluş Savaşı sembollerimizden biri. Bizim kadınlarımız. Bugün katledilen Özge Can da bizim kızımız, bizim kadınlarımız. Şerife Bacılardan günümüze, günümüzdeki kadına şiddete falan gelmek istiyorum aslında. Yani tam böyle bir belgesel gibi değil. Şerife Bacı'nın hayatında, onun sembolleşen Şerife Bacıların ışığı altında bugün günümüzde kadına bazı kesimler tarafından özellikle gerçekten nefret ediyorum. Yani böyle işte karnı hamileliğine karışıp bilmem nesine karışıp
gülmesine
bilmem nesine yani artık
telefon kullanması konuşmasına
Nefret ediyorum o insanlardan. Tabii. İşte bu günümüze getirip kadının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım o filmde. Öyle bir
aslında çok güzel bir
projem
proje
var.
Ne kadar zamanda hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz peki?
İlk toplantısını yarın yapacağım.
Tamam evet, artık yani o zaman dökümanları yani.
Dökümanları topladık.
Evet. Ama çok güzel bir konu seçmişsiniz. Umarım inşallah en yakın zamanda
ya bir aslında olur. Konu şu. Bir dert var sonuçta.
Yine.
Dert. Mi? Dert yani bir dert olursa sanat ve sana bilmiyorum ben öyle alıyorum. Yani bir şey yapacaksam bir yere bir kıvılcım atacaksam, o kıvılcım büyüyecekse ve o çorbada da tuzumuz olacaksa biz işlevimizi yerine getiririz. Biz tiyatro zaten insanı insanla anlatan bir sanat.
Herkes aynı duyarlılıkta olmayabilir tabii. Ben sizde bunu yoğun olarak görüyorum, bu duyarlılığı. Hep böyle bir mesaj verme, toplumsal konulara bir hassasiyet, bu hissediliyor gerçekten.
O Kenter'miş bu Kenter.
Oradan kalma etkilerden Kenter.
Yani biz o okuldan geçmenin bizde bıraktığı bir şey o.
O da güzel bir etki olmuş o zaman değil mi?
Yani tabii evet, güzel bir etki.
Evet. Çocuğunuz sizin izninizden devam ediyor mu? Onun da böyle bir
tanesi ediyor. Eylül büyüğü. Evet. İşte bir iki dizide falan da oynadı. Evet. Onu ben böyle rejide de kullanıyorum. Yani biraz yetiştirmeye çalışıyorum.
Anne baba böyle olunca böyle bir ortamda doğal olarak herhalde.
Daha çok böyle o da benim gibi şu anda lojistikte ama kamera önünde de tercih eder mi bilmiyorum.
Evet. Bir de ufak var galiba değil mi?
Ufak okuyor daha.
Daha var mı?
O da
var
çok istekli. O çok, istekli mi? Çok istekli.
Bu yaşlarda hiç böyle bir şeyler düşünmüyor musunuz başlatmayı bir yerde?
Ya yok da oynattım küçük yani Ali Can'da falan bir iki yerde
yani
oynattım.
Yerde,
birkaç yerde oynattım. Ama tabii okulu öncelikle yani. Öncelikle bir eğitimini alsın. Bir yerde bir şey de lazım olursa kullanabilirim de oynatabilirim de. Onun isteğine bağlı biraz.
Yani. Elinin altında imkan var nasıl olsa.
Tabii.
Peki efendim. Şimdi sanatçılar toplumda rol model olan insanlar. Yani her yaptıkları ağzlarından çıkan sözler ister istemez mutlaka tabii ki güzel de bir şey aynı zamanda. Yani olumsuz bir şey de olsa böyle, olumlu da olsa hep böyle göz önünde oldukları için hem akıllarda yer ediyor hem çoğu zaman örnek alınıyorlar. Biraz sizin gibi toplumsal hassasiyeti yüksek bir insanı bulmuşken hemen sormak istiyorum izninizle. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde, ben de bu konuya sık sık atıfta bulunuyorum ama önemli olduğunu düşündüğüm için. Bir toplumsal kamplaşma, böyle bir arada yaşama kültürünün zayıfladığını, o bağların koptuğunu, insanların farklı işte ideolojilerinden, düşüncelerinden ötürü birbirlerine ya da işte tuttukları partiden vesaire yani dünya görüşünden ötürü belki çok keskin hatlarla ayrıştıklarını görüyoruz. Evet.
Bu bilinçli yapıldı.
Evet, bununla ilgili ne söylemek istersiniz ve ne çözüm önerirsiniz?
Ben size söyleyeyim, yani bu bilinçli. İşte ben size burada bir saattir konuşuyoruz, geldiğim yöremi, arkamı söyleyeyim. Bizim orada bir gelenek vardır. Babalarımız, dedelerimiz bizi elimizden tutup işte akşam köy odasına götürürler. Köy odasında yatsı namazı kılınır.
Ne güzel.
Annelerimizin başı örtülüdür, tabii, kapalıdır. Evet. Bir cuma namazı bizde kaçırılmaması gerekir. Ben o geleneklerime bugün hala uyuyorum.
Tabii.
Ama bu kimse tarafından da bilinmiyor.
Tabii.
O benim içimde. Hı-hı. Bana ait.
Doğru.
Biz ne yaptık siyasal arenada? İşte türban dedik. Şimdi o bir taraf türban deyince o taraf hayır, herkesi kendisine bırakın. Tabii, yani tabii. Onu siyasi malzeme yapmayın. Bırakın ibadetini yapan yapsın.
Tabii.
İçkisini içen içsin.
Tabii ki.
İçki içen. Bakın benim filmimde bir şey var. Rakı sofrası kuruluyor. 70 yaşında adam ayakta duruyor, onlara hizmet ediyor. İçmiyor, hizmet ediyor. İçenlere saygı gösteriyor.
Evet.
Namaz kılana da saygımız olacak.
Tabii ki.
İçki içene de saygımız olacak. Alevisi de kardeşiz.
Doğru.
İşte doğusu, batısı, bütün insan. Ne yapıldı? Bilinçli olarak bir şey yapıldı. Dinciler ve din karşıtları. İki taraf da hatalı.
Doğru. Çok güzel.
İki tarafında bizim insanımızı kucaklaması gerekir. Bana ne ya, ben yani A partisinden olabilirim. Rakımı da içerim.
Tabii.
Yahut da B partisinden olabilirim. Cuma namazıma giderim. Ben kimseyi ilgilendirmez.
Tabii ki.
Böyle bir kutuplaşmaya maalesef siyasal arenadan itildik ama kesinlikle düzelmesi gerekiyor. Yani
siyasette olan bu dediğiniz gibi zaten şu an meclisimizin halini görüyorsunuz.
Yani şimdi
kavga ortamı, korkunç.
Taraf olmayan bir taraf olur. Ne demek bu ya?
Evet.
Yani ne demek yani? Evet. Ben şimdi madem konu oraya geldi söyleyeyim. Cuma namazına giderken utanıyorum. Neden utanıyorum?
Neden?
Etrafımdaki insanlara bakıyorum. Benim din algım bu değil. Yani benim yaşadığım toplumda, ben bundan 30 yıl önce camiye gittiğim zaman etrafımda tertemiz giyinmiş, tertemiz kokular sürmüş insanları etrafımda hep beraber teravihlere, öğlen namazlarına giderken bugün bakıyorum leş gibi terler, yani giysiler, bilmem neler artık ve gösteri, çoğu da gösteriş için oradalar. O uzaklaştırıyor beni. Benim bu adamla yani kıblem aynı olabilir ama niye ben bugün utanarak cuma namazına gideyim ya? Dün göğsüme gere gere giderken.
Evet, haklısınız bunda.
Yani.
Bunun için de herkesin yine bir kendisini sorgulaması, daha böyle bir...
Sorgulaması lazım iki tarafında.
İki tarafında.
Yani camiye gidiyor bilmem ne diye bu taraf da alay etmeyecek.
Tabii, kesinlikle.
Öbür taraf da cami kendi tekelindeymiş gibi davranmayacak.
Çok doğru.
Din hepimizin dini.
Tabii.
Tanrı ile aramızda.
Doğru.
Yani.
Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Güneydoğumuzla ilgili ciddi kaygılar içerisinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz.
Evet.
Siz konuşmaların sırasında sık sık Türk-Kürt kardeşliğine, milli birlik ve beraberliğimizin önemine atıflarda bulundunuz. Evet. Fakat zaten Türkiye öyle bir ülke ki siz de biliyorsunuz jeostratejik, jeopolitik açıdan herkesin gözünün üzerinde olduğu, üzerine birçok oyunların döndüğü, bölünmek ve parçalanmak istenilen bir ülke. Eskiden beri zaten bilirsiniz 100 yıldır zaman zaman kamuoyuna böyle Amerikan derin devletinin haritaları yansır, görürüz
evet,
hepimiz.
Evet.
İşte Türkiye'yi Güneydoğu koparmışlardır o haritalarda evet, biliyorsunuz. Evet, ne kadar tepki evet, göstersek de böyle rastlarız bunlara. Şimdi bu oyunların gittikçe arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ve milli birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, belki üniter devlet yapımızın önemi, bunların çok önemli olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili olarak son vermek istediğiniz mesajlar varsa onu
anlatabilirim. Şimdi ben söyleyeyim. Kürt mücadelesinin içerisinde bizzat bulunmuş ve uzun yıllarda sesi kulağı olmuş arkadaşlarım var benim. Hı hı. Sektörde birlikte çalıştığım.
Evet.
Ben hiç kimsenin ağzından şunu duymadım. Biz bölünmek istiyoruz, parçalanma. Hayır, biz bir kimlik peşindeyiz. Bu coğrafya hepimizin. Hı hı. Kardeşçe yaşayalım. Ama ben ana dilimi konuşayım. Eğer bu samimiyet varsa bunda bir tehlike görmüyorum.
Elbette, yani ana dilini konuşması.
Evet, da, yani bunda hiçbir tehlike. Ben işte az önce konuştuğumuz gibi namazını kılan, içkisini içen, hı-hı, dilini konuşan, bunlara bir şey ya karşı gelemez. Ya bu tür özgürlükleri insanların elinden alamazsınız.
Tabii ki.
Eğer söylen buysa, biz hepimiz biriz, aynı coğrafyadayız, tek devletiz, işte tek milletiz. Aramızda ufak tefek ayrılık ama sonuçta bir bütünüzse,
tek bayrak,
ana fikir buysa, hı, hiçbir tehlike görmüyorum.
Ama çok önemli bir noktaya temas,
evet,
ettiniz. Ne dediniz? Tek vatan,
evet,
tek,
evet,
millet, tek devlet,
tabii,
tek bayrak.
Bunlar şimdi çok söylemler önemli de bu.
Evet. Yani bunun dışına çıkılmamak,
evet,
kaydıyla.
Söylemlerle yani eylemler örtüşürse, evet, tamam.
Yani, örtüşmezse
tehlike var tabii ki.
Tabii. Ama bu milleti de çok uzun.
Mesela bana Diyarbakır'da, Diyarbakır'a gittim ben,
evet,
bu filmle.
Evet.
Gene işte halkla söyleşimizi yaptık. Dedim ki yani işte niye yaptınız bu filmi? Orada bir dert vardı, o derdi anlatmak için. Dediler ki yani o aynı dert Diyarbakır'da da olsa, hemen kestim. Benim Diyarbakır'ım, hı-hı, Kars'ım, Ağrı'm,
tabii,
Kastamonu'm, Edirne.
Hep ayrımı.
Yani benim,
tabii,
dinim, dilim, ırkım, evet, milliyet, her şeyim içimde saklıdır.
Hı-hı.
Nerede bir dert varsa sanatçının işi odur yani.
Tabii.
Benim işim odur. Buranın bir derdi varsa
o,
onu da yapmak, tabii, isterim yani.
Tabii.
Onun için coğrafya bizim, hı-hı, ama bir arada kol kola iç içe yaşamayı öğrenmeliyiz.
Bir ve bütün olarak, değil
bir
mi?
Bir ve bütün
büyük
olarak.
Büyük Türkiye yani,
evet,
bölünmüş bir Türkiye'yi asla kabul, tabii, etmediğimizi de buradan söyleyelim.
Biz etmiyoruz. Kendileri, evet, de zaten söylemlerini de etmiyorlar.
Hı-hı.
O samimiyet varsa hiçbir tehlike yok. Niye kol kola yaşamayalım ki yani?
Gayet tabii.
Yani ne var bunda? Çok seslilik olmakta da
bir
şey
gereği
yoktur.
Mutlaka. Çoğulculuk, evet, çok seslilik, kesinlikle demokrasinin,
evet,
gereği.
Evet.
Yeter ki, tekrar ben şerh düşeceğim, yeter ki
tabii.
Bölmek, işte üniter devlet yapımızı parçalamak, bölünmüşlük.
Öyle bir amaç olmasın. Öyle bir söylem de duymuyorum ama, hı-hı, kendileri de bunu söylemiyorlar zaten.
Hani ifade edilmiyor. Uzantılarının tabii yoğun olarak... Terör örgüt uzantılarından zaman zaman bunları duyuyoruz. Hani bir özellik telaffuz ediliyor, bir takım şeyler telaffuz ediliyor. Tabii bunlar rahatsız edici. Siz de diyorsunuz ki tabii savunan kişiler eğer söylemleriyle yaptıkları birbirini tutarsa problem yok.
Hiç
tutarsa
problem,
hiç problem yok. Ama,
bence de.
Evet,
tutarsa hiç problem yok.
Bir de bu efendim ülke öyle bir ülke ki, öyle bir millet ki. Alevi Sünni çatışması çıkartmak istediler. Sağ sol
çatışması.
Yani geçmişte oldu. Kürt-Türk aynı şekilde ama bütün bunlar bölemedi. Ama inşallah buna izin vermeyecek bir millet olduğunu düşünüyorum. Ferasetiyle, basiretiyle. Kardeşlik duygularımız ne olursa olsun.
Kesinlikle,
değil mi?
Ben de aynı, evet, şeye inanıyorum. Yani.
Evet.
Bu inancı da taşımak zorundayız.
Kesinlikle.
Evet.
Tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben
çok
teşekkür
sağ olun.
Ederim.
Her konuya değinmiş olduk sayenizde.
Ben teşekkür,
inşallah,
ederim. Peki.
Evet, bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. We'll be right back.